Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Ariflerin izinde yürümeye devam ediyoruz. Cenab-ı Hak bir ömür sevdiği kullarla beraber eylesin. İzimizi peygamberlerin, onların en güzel takipçileri olan Rabbani alim ve ariflerin iziyle bütünleştirsin. Eğer biz Rabbimizin kendilerine ilim, irfan, hikmet verdiği güzel insanların peşinde onların izine basa basa tabiri caizse takip ede ede bir yolculuk yaparsak umarız ki sırat-ı müstakim üzere bir yolculuğumuz olmuş olur. Yüce Rabbimiz bizi sırat-ı müstakime erdir buyurduktan sonra o sırat-ı müstakimin kendilerine nimet verilen kimseler olduğunu beyan eder. O nimet verilen kimseler de peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler olarak bize beyan edilir, açıklanır. İşte belki bizim sürekli Rabbimizden niyaz edeceğimiz en önemli nimetlerden birisi de peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoluna bizi Rabbimizin erdirmesi ve o yolda sebat ettirmesidir diyebiliriz. İşte ariflerin izinde hikmet yolculuğu niyetiyle yola çıkarken belki bu anlamda Rabbimizin sırat-ı müstakim olarak bize tarif ettiği, vasıflandırdığı, işaret ettiği bu yola kendimizi koyabilir miyiz? Bu yolda yolculuğumuzu sürdürebilir miyiz? İşte inşallah bu niyetimizi Yüce Rabbimiz katında kabul buyurur ve o niyete göre de önümüze nice nice hakimler, nice nice arifler ve Rabbani alimleri çıkararak onların hikmetlerinden beslenmiş oluruz efendim. Bir önceki programımızda Hazreti Mevlana'dan bahsetmiş ve onun hikmetleriyle yolculuğumuza devam edeceğimizi ifade etmiştik. Hazreti Mevlana çoğu zaman hikmetlerini bir kıssanın, bir hikayenin, bir efendim tablonun peşine sıralar. Önemli olan o hikmeti en güzel şekilde aktarabilmek, muhatapların kavramasına vesile olabilmektir. Kimi bunu güzel sözüyle, kimisi şiirleriyle, kimisi düz yazılarıyla ifade eder. Hazreti Mevlana esasen Farsça olan eserinde hem şiir dilini kullanmış hem de bu hikaye tarzını daha çok öne çıkarmış. Belki bu aynı zamanda Kur'an metodudur da diyebiliriz. Gerçi Kur'an'da anlatılan kıssalar Cenab-ı Hakk'ın bizim hikaye deyince anlayabileceğimiz tarzda yaşanmamış hadiseler değil, gerçekten tarihi hadiseler, yaşanmış hadiseler olduğu için bununla birebir aynı olmuyor elbette. Fakat muhteva olarak, çerçeve olarak bir hikmeti, bir hakikati ifade babında kıssaların, menakıpların da etkisi hiçbir zaman ihmal edilemez, ikinci plana atılamaz. Evet, bugünkü hikmetimizi önce Hazreti Mevlana'dan dinleyelim. Bir usta şaşı çırağına içeri gir, yürü, o şişeyi odadan getir dedi. Şaşı, o iki şişeden hangisini sana getireyim, tam izah et dedi. Usta dedi ki, o iki şişe değildir, yürü şaşılığı bırak ve fazla gören olma. Şaşı, ey usta beni kınama dedi. Usta, o ikisinden birini kır dedi. Birini kırınca ikisi de gözüne görünmez oldu. Kişi sevgi ve öfkeden şaşı olur. Şişe birdi ama gözüne iki göründü. O şişeyi kırınca diğeri de yok oldu. Öfke ve şehvet, yersiz istekler, kişiyi şaşı yapar. Ruhu istikametten çevirir. Garaz olunca hüner görünmez olur. Gönülden göze doğru yüz perde oluşur. Kadı yani hakim gönlünde rüşvete karar verince zalimi inleyen mazlumdan nasıl ayırır? Evet, Hazreti Mevlana bir kıssa ve peşinden bu hikmetleri aktarır. İnsanı şaşı yapan psikolojik hallere dikkat çeker. İç dünyasına insanın dikkat çeker, nefsine dikkat çeker. Gerçekten maddi anlamda bedeni bir özür olarak birisi şaşı olabilir. Bu onun ayıplanmasını gerektirmez. O onu öyle görüyor. Fakat zahiren bir kusuru olmadığı halde batini sebeplerle, yani iç sebeplerle hakikati farklı görmek diye ifade edebileceğimiz şaşılık, işte o bir kusurdur. Onun düzeltilmesi gerekiyor. Hazreti Mevlana burada insanı şaşı yapan, tabiri caizse gerçekleri farklı gösteren, zaman zaman yanlış gösteren hususlara dikkat çekerken burada birkaç özelliğe dikkat çekiyor. Diyor ki, kişi sevgi ve öfkeden şaşı olur. Bazen insan bir şeyi çok sever hakikaten. Onun hatasını da görmez olur. Hani derler ya, senin bir şeyi sevmen seni kör ve sağır eder der. Onun için bu aşırı muhabbetler zamanla körü körüne bağlılık da oluşturabilir. Bu çerçevede insan bir şeye bağlanırken ya da bir şeyi severken o ihtiyat payını daima bırakmalı. Bu önemli bir husus. Hatta denir ki Allah sevgisi hariç her türlü sevgide ifrat olur. Yani aşırılığa kaçılabilir. Anne baba sevgisinde de aşırılıklar olabilir. Evlat sevgisinde olabilir. Eş sevgisinde olabilir. Eşya sevgisinde olabilir aşırılıklar. Bu itibarla insan sevgide dengeyi tutturabilme adına bir hassasiyete, bir duyarlılığa sahip olmalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, birini sevdiğin zaman ihtiyatlı sev. Her şeyinle, tabir caizse onunla bütünleşme. Olur ki der, bir gün o sevdiğin kimse senin buğz ettiğin birisi olur. Olabilir. Yani böyle bir ihtimal her zaman vardır. Onun için o ihtiyatı elden bırakma buyurur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, birine buğz ettiğiniz zaman ya da biriyle aranız bozulduysa onda da fazla aşırı gitme buyurur. Olur ki yarın o kişi dostun olabilir. Yani bazen öyle olur ki insanlar birbirleriyle atışmaya başlarlar. İleri geri konuşmaya başlarlar. Daha sonra da beraber olurlar ama o söyledikleri sözler ikiye bir gözlerinin önüne gelir. Gönüllerini tırmalar durur. İşte insanın bir müddet sonra o bozuştuğu kimseyle tekrar uyum sağlayabileceğini nazarı itibara alarak kötülükte de aşırı gitmemeli. Özellikle dilini tutmasını bilmelidir. Evet, sevgi insanı böyle zamanla şaşılaştırabilir. Başka neler şaşılaştırır insanı? Şaşı bakmasına vesile olur. Bir de diyor öfke, diyor Hazreti. İnsan gazaplanınca, sinirlenince doğru değerlendirmeden uzaklaşır. Yani şöyle ifade edelim. Sinir hali, aşırı gazap hali insanın aklını başından alır. Hiç beklemediğiniz bir insan, bakarsınız, ummadığınız bir büyük yanlış ve hataya düşer. Hatta Allah muhafaza cinayete kadar gidebilir. Hiç beklemediğiniz bir insan. Sonradan aklı başına gelince iş işten geçmiş olur. Yaptığı yanlışı anlar ama artık telafisi mümkün olmayabilir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinden nasihat isteyen bir sahabisine la tağdab, gazaplanma, sinirlenme, hiddetlenme buyurur. Üç defa tekrar eder o sahabi, ya Resulallah bana nasihat etti diye. O kişiye Efendimiz her defasında sinirlenme, gazaplanma, hiddetlenme diyerek aynı tavsiyede bulunur. Çünkü çoğu zaman insandaki o muvazene dediğimiz o dengeyi, doğru düşünme melekesini bozan hususların başında bir de böyle bir hiddet hali gelir, gazap hali gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle durumlarda kişinin abdest almasının gazabını söndüreceğine dikkat çeker. Ya da konum değiştirmesi tavsiye edilir. Mesela ayakta ise oturması, oturma ise hafiften biraz yan yatması. Yani konum değiştirerek adeta o sinirlilik halinin, o gazap halinin geçmesini temin etmesine işaret eder sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle olunca demek ki insanı şaşı gösteren, eşyayı şaşı gösteren, doğruyu eğri gösteren, haklıyı haksız gösteren, güzeli çirkin gösteren ya da çirkini güzel gösteren hususlardan iki tanesine burada Hazreti Mevlana dikkat çekiyor. Birisi sevgi, öbürü öfke. Yine bir diğer konuya da dikkat çekiyor. Diyor ki, bir de şehvet diyor. Şehvet, şehevat çoğulu Kur'an-ı Azimüşşan'da da geçer. Özellikle nefsin aşırı arzuları diyelim. gereksiz istekleri, lüzumsuz istekleri ya da şöyle ifade edelim, lüzumundan fazla, ihtiyaçtan fazla istekleri. İnsan hırslı bir varlık. İnsan haris yaratılmıştır denir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanın diyor bir vadi dolusu altını olsa onunla yetinmez, ikinciyi de ister. İki vadi olsun der. Onun diyor gözünü kara toprak doldurur, başkası değil. Demek ki böyle bir hırsımız var bizim. Kanaatsizliğimiz var. Yapımızda bu var. Eğer terbiye olmamışsa bu yapı, bir şekilde kendimize çekidüzen vermemiş isek, irade terbiyesinden mahrumsak, gerçekten bu insandaki şehvetler dediğimiz arzular insanı dengeden çıkarır, alt üst eder, hayatını alt üst eder, esasen huzursuz eder. Başlangıçta insana zevkli gibi gelir, son derece güzel olacakmış gibi gelir ama sonuç çoğu zaman acılar, sıkıntılar, stresler, huzursuzluklarla biter. Her türlü arzuda bu böyledir. Mesela yeme arzusu böyle bir şeydir. Yeme arzusunun bir zaruret bölümü var. Ölmeyecek kadar yemek. Tamam, bu farzdır. Bir insan bile bile kendini aç bırakarak ölüme kadar gidecek olursa şayet büyük günah işlemiş olur. Bir zaruret boyutu var. Bir ihtiyaç boyutu var. İhtiyaç boyutu nedir? O da şudur. Bir insanın yapmakla mükellef olduğu, sorumlu olduğu vazifeler. Hem Allah'a karşı sorumlulukları, hem diğer mahlukata, insanlara ya da işine karşı sorumlulukları çerçevesinde kendisini sıhhatli bir şekilde ayakta tutabilecek kadar yemesi, içmesi o tabiidir, mübahtır, olması gereken bir şeydir. Buna da şehvet denmez. Bu da gayet tabiidir. Fakat bu haddini aşmaya başladı mı, biraz daha işte ne bileyim bir tabakla doyacakken, ihtiyacı yerine gelecekken üç tabak yemeye başlarsa, işte rastgele önüne her gelen şeyi atıştırmaya başlarsa orada artık dizginlenmesi gerekiyor. Eğer o şehvet bu anlamda tatmin edilmek istenerek fazlaca yenmeye başlarsa artık o kişi de her şeyden önce mübah bile olsa, yediği şeyler helal bile olsa efendim bir takım maddi sıkıntılara, hatta manevi sıkıntılara sebebiyet verir. Mesela insanda gafleti artırır. Mesela insanda çok uyku uyuma özelliği meydana getirir. Zira insanın bir dengesi var. O dengeyi bozmuş oluyorsunuz. İşte vücut dengeniz bozulur. İşte aşırı kilo alırsınız. Kalkamayacak hale gelirsiniz. Yani insan maddi ve manevi olarak huzursuz olur. O yeme şehvetini doğru sınırlandırmadığı zaman. Mesela uyku da böyledir. Uyku da mübah bir şeydir. Yani insan tabii olarak uyuyabilen bir varlıktır. Uyuması gereken bir varlıktır. Uyumadan dinlenmesi zordur. Cenab-ı Hakk'ın bir nimetidir uyku. Uykunun ne büyük nimet olduğunu uyuyamayan insanlara sormak lazım. Bu itibarla uykuyu zaruret kadar, ihtiyaç kadar elbette uyumalı. Ancak ihtiyaç fazlası uyku, o da bir zarardır. En azından evet günah işlememiş olursunuz ama vaktinizi, ömrünüzü lüzumsuz yere harcamış olursunuz. Diyelim 6 saatlik uyku size yetecekse veya 7 saatlik uyku yetecekse, sizin 11 saat uyumanız bir hastalık belirtisidir esasen. Ya da sizi hasta edecek demektir. Gerçekten bazen özellikle 8 saatten sonra insan uyumaya devam ederse yeniden uykusuzluk hali ortaya çıkıp tekrar bir 8 saat uyuma ihtiyacı doğurur derler. Doğrusu hakikaten bir ara kaldığım bir yurtta bir arkadaşımız vardı. Böyle başını kaldıramıyordu adeta uykudan. Uykuya veriyordu ama zamanla zihni bir rahatsızlığa sebebiyet verdi bu. Yani uzun uyku insanın biyolojik bedenini de bozar, psikolojik yapısını da bozar. Yani şunu ifade etmek istiyoruz. Bizim vücudumuzun, benliğimizin bir takım tabii ihtiyaçları var. Bu tabii ihtiyaçları helal yoldan gerektiği kadar, lüzumu kadar karşılarsak problem yok. Ama lüzumundan fazlası artık şehvet oluyor. Ona şehvet diyoruz. Biz Türkçemizde genelde şehvet deyince karşı cinse duyulan alaka anlaşılıyor. Ama esasen Kur'an-ı Kerim'de şehvet dendiği zaman bizim öz benliğimizin, nefsimizin arzuladığı ve ihtiyaç dışı fazladan arzuladığı şeyler kastediliyor. Gayrimeşru zaten haram. Gayrimeşru arzular, haram yemek, işte ne bileyim bir şekilde diğer başka haramları yapmak, böyle arzular zaten tasvip edilemiyor, doğru görülemez. Ama helal olan şeylerde bile işte ihtiyacın fazlası bir şekilde o şehvete girmiş oluyor. Bu bakımdan burası son derece önemli. Diyor ki şehvet diyor Hazret. Bu da diyor insana biri iki gösterir çoğu zaman. Yani hakikatleri görmez olursunuz. Her şeyi kendinize göre yorumlamaya başlarsınız. İşte fazla para kazanmak arzusu doğar insanda. Her insanda vardır bu. Zengin olma arzusu olabilir. Tabii iyidir. Hele hele infak ehli bir zengin olursanız çok daha güzel bir şeydir. Veren el olmak takdir edilmiştir, teşvik edilmiştir. Fakat bazen insan işte burada da o aşırı isteği helali haramı düşünmeden fazla para kazanmaya doğru gidebilir insan. İşte burada da o zaman kendince bir takım şeyleri ve gerekçeler uydurur. İnsan nefsi telafi eder. Kendi içinde keçi yolları bulur yani. Ana cadde dururken keçi yollarına saparak bir takım kendince ürettiği gerekçelerle kendini haklı gösterir. Böyle bir yapımız vardır bizim. Ancak aynanın karşısına geçip tabiri caizse gözümüzün içine bakarak kendimizle yüzleştiğimiz zaman, özellikle vicdanımızla yüzleştiğimiz zaman o isteklerimizde çok da haklı olmadığımızı kendimiz kabul ederiz. Ancak insanlar içerisinde, toplumda kendimizi haklı gösterme adına birçok gerekçe ortaya çıkarırız. İşte Hazret diyor ki bu yersiz istekler, şehvet, nasıl aşırı muhabbet ve öfke insanı çileden çıkarır, yoldan çıkarır, dengesini bozar ve şaşı hale dönüştürürse bu şehvetler de böyle kişiyi şaşı yapar diyor. Ruhu istikametten çevirir. Bir başka insanı şaşı yapan bir başka hususa değiniyor. Garaz olunca hüner görünmez olur diyor. Gönülden göze doğru yüz perde oluşur. Kadı gönlünde rüşvete karar verince zalimi inleyen mazlumdan nasıl ayırır? Şimdi bir de insanın içine koyduğu bir hedef var diyelim. Bir garaz dediği bir daha çok da kendi menfaatini önceleyerek belirlediği bir garazdır bu. Bir gayedir, bir hedeftir. Bir artık içinde kendi içinde karar vermiştir. O zaman diyor insan yine şaşı olur. O hedefini gerçekleştirme adına kendine her yolu mübah görür adeta. Hakla batılı birbirine karıştırır. Güzelle çirkini karıştırır. O hatta insanın diyor kendi vicdanıyla gözü arasında yüzlerce perde oluşur böyle garaz olduğu zaman diyor. İnsan içinde böyle bir kötü niyet beslemeye görsün. Bir insanın ayağını kaydırmak istersiniz mesela. Onun yerinde gözünüz vardır. Artık orada birçok haram işlersiniz. Mesela yalan size göre son derece tabii gelebilir. Yalan söylemek. Ona iftira atmak tabii gelebilir. Çünkü onun makamında gözünüz var. Ve onu orada küçük düşürmek, onun orada ehil olmadığını ispatlamak adına bin dereden su getirirsiniz. Gıybetin içine düşersiniz, dedikodunun içine düşersiniz, insanların arasını bozarsınız. Ne bileyim lüzumsuz şikayetler yaparsınız ve bütün bunları da kendinizce haklı bir gerekçeye dayandırırsınız. Dersiniz ki ben o makamda olursam daha güzel şeyler yaparım. Ben bundan daha iyi yönetirim orayı diyerek adeta onun ayağının altına karpuz kabuğu koymaya çalışırsınız. Ayağını kaydırmak istersiniz. Ve böyle zamanda da işte tam da şaşılık bu. Kalbin şaşılığı diyelim. Vicdanın şaşılığı diyelim biz buna. Hazreti Mevlana burada dikkat çekiyor. Diyor ki insanın gönlünde böyle bir kötü niyet, kötü kurgu, içinde böyle bir içten pazarlıklı bir yaklaşım söz konusuysa burada diyor şaşılık olur. Kur'an-ı Kerim'de de o tür şaşı bakan kimselerden bahsedilirken çoğu zaman münafıklar misal olarak anlatılır. Mesela münafık kendisi fesatçılık yapar, bozgunculuk yapar. Der ki ya biz bozgunculuk yapmıyoruz, biz ıslah yapıyoruz. Bizler esas bizim yaptığımız doğrudur der. Yani onların yaptığı yanlıştır der ve kendini doğru yolda görür. Kendi yanlışını doğrular. Başkasının hakikatini yanlış diye algılar ve böyle öyle bir yansıtma yapar ama kendi fesadını doğru görür. Ayet-i kerimede kendilerine yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Yeryüzünü fesada vermeyin dendiği zaman onlar derler ki biz hayır, biz tam tersine, biz ıslah edicileriz derler. Gerçekten onlar kendilerini öyle görür. Çünkü onun da kendi içinde bir garazı var. Mesela münafıklar söz konusu olduğunda ne denebilir? Şöyle, müminleri çekemiyor. İşte müminlerin kendi aralarındaki muhabbet onlara zor geliyor. Artı bir takım beklentilerinin önüne geçmiş oluyor. İşte Medine'deki münafıklar, mesela o Übey bin Selül var. Daha önce Medine'de kendisi başkan yapılabilecek bir şekilde kamuoyunda bir algısı var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye gelince o başkan olmaktan uzak kalmış oluyor. Evet, Müslüman görünüyor ama içten pazarlık var ve peygamberi küçük düşürmeye çalışıyor sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde. Ve yaptığını da muhtemelen doğru görüyor. İşte böyle bir durum. İnsanın tabii bunlar yüreğinde bir yanlış bakış açısı olunca bir hastalık oluşuyor. İnsanda hastalık oluşunca doğru tartmak, doğru değerlendirmekten uzak oluyor. Buna şaşılık diyor işte Hazreti Mevlana. Yine Mevlana bir sözünde der ki, sen gül bahçesine girer de diyor, o bahçeden güzel kokular alamazsan, sen diyor suçu bahçeye bulma, suçu burnuna bul. Burnunda bir arıza var, senin burnun koku almıyor. Belki nezle oldun, burnun dolu tabiri caizse, güzel kokuyu alamıyorsun. Diyorsun ki bu gül kokmuyor. Halbuki senin burnunda hastalık var. Aynen bunun gibi insanın bazen işte algıları hastalanır efendim. Algıları, o duyuları bir anlamda hastalanır ve doğruyu doğru olarak görmez, onu yanlış olarak görür. Hakikati örten, insana böyle şaşılık veren başka neler var diye baktığımız zaman şunları da sayabiliriz. Mesela körü körüne inat, cehaletle inat diyoruz ya, inatçılık yapmak. Mesela başkasının haklı çıkmasını istemiyorsun. Kendi yanlışında ısrar ediyorsun. Hatta yanlış olduğunu bile bile de insan ısrar eder bazen. İnat bir tavrı vardır. Bu da insana doğruyu eğri gösterebilir. Yani bu da insanı manen şaşı yapan hususların başında gelir. Çünkü özellikle inkarcılarda, kafirlerde bu böyle bir inat vardır. Kuru inat. Mesela Kur'an-ı Azimüşşan'da peygamberi dinlemek istemezler. Ve tek bir gerekçeleri vardır. Sen nereden bu hakikatleri getiriyorsun ki? Biz babalarımızı, dedelerimizi nasıl bulduysak öyle devam ederiz. Senin bu getirdiğini dinlemeyiz diyorlar. Ve inatla ve o bir ilim üzere olmadan, basiret üzere olmadan o cehaletleri üzerinde ısrar ediyorlar. Bu körü körüne inat diyelim biz buna. Körü körüne inatçılık yapmak insana biri iki gösterir tabiri caizse. Hakikatleri örter. İnsanı şaşı yapar. Başka efendim en büyük insanı şaşı yapan hastalıkların biri de hasettir. Haset. Çekememezlik. Gerçekten bu da müthiş bir ateştir. Hemen hemen her insanda az ya da çok vardır bu hasetçilik. Kiminde az, kiminde çok. Terbiye edilmediği takdirde insanın kendini yakar esas ama etrafına da zarar verir. Onun için Yüce Rabbimiz hasetçinin haset ettiği zaman şerrinden kendisine sığınmamız gerektiğini hatırlatır bize. Ve min şerri hasedin izâ haset, Felak suresinde haset eden haset ettiği sırada onun şerrinden sana sığınırım ya Rabbi diye bize dua öğretir Allah. Bu haset de hakikati inkar ettirir efendim. Bile bile insanı yanlışta ısrar ettirir. Müthiş bir hastalıktır. Bunun tedavisiyle ilgili, evet, hasedin kötülüğünü siz bir seminer olarak anlatabilirsiniz, bir konferans olarak anlatabilirsiniz ya da konuyla ilgili birkaç kitap yazabilirsiniz. İnsan hasedin kötülüğünü bilse bile içindeki haseti atması zordur. Onun için Sami Efendi rahmetullahi aleyhin bir eserinde görmüştüm. Bu Yusuf suresi tefsirinde. Orada tabii Yusuf aleyhisselamı kardeşleri çekemez. Ve ona karşı bir takım düzenekler kurarlar, hileler kurarlar. Ve kendince de meşrulaştırırlar yapacaklarını. Hatta derler ki babamız Yusuf'a çok meyletti. Biz Yusuf'u en iyisi öldürelim. Sonra biz onu öldürdükten sonra Allah'ın salih kulları oluruz. Yani tevbe ederiz diyerek böyle de bir gerekçe üretirler kendilerince. O bölümlerin anlatıldığı yerde der ki Sami Efendi Hazretleri, Hasedin der, ilacı kelime-i tevhiddir der. Hasedin ilacı kelime-i tevhiddir. Efendimizin şu hadisinden nakleder. Hasetten sakının buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Haset öyle bir ateştir ki odunun der, ateşin odunları yiyip bitirdiği gibi güzel amelleri yer bitirir der haset. Hasetkar insanlar, çekemeyen insanlar, çekememezlik illetine müptela olan insanlar huzursuz tiplerdir hakikaten. Yani onlar da haset deyip geçmeyin. Birçok kötülüğü içinde barındırır o. Birçok kötülüğü de çeker. Yani mesela hakikaten hasetçi insan, gıybetçi insandır aynı zamanda. Dedikoducu insandır. Hasetçi insan kindar insandır. İçinde kin tutar sürekli. Ve zamanla zalim insan olur. Zulme kadar gider. O bakımdan o haset de insanı şaşı yapan en önemli hastalıklardan birisidir. Bir başkası kibir. Kibir zaten kendini büyük gören adam. Artık her dediği en doğru şekilde kabul edilsin ister. Bu kibirli insanlar. Bu da hep en doğruyu kendinin söylediğini zanneder. Ve çoğu zaman yanlışları görmez. Kibirli insan görmez. O da şaşıdır yani bir yönüyle. Bu da şaşıdır. Ucup dediğimiz diğer bir hastalık vardır. O da kendini beğenmek. Kendi aklını beğenir, kendi fikrini beğenir. Her şeyin en doğrusunu o bilir falan. İşte o yaptı mı güzel yapar, diğerlerinin yaptığı o kadar güzel değildir. Bir takım şeyler. İşte bunlar kalbi hastalıklar. Yani insanı şaşı yapan, esasen gerçek şaşı yapan, bu kalbindeki, içindeki, özbenliğindeki bu hastalıklardır. Hastalıklardır. Cenab-ı Hakk'a sığınmak lazım. Menfaat perestlik, kendi menfaatine kilitlenmek, bu da çoğu zaman daha önce de ifade ettik, insanı şaşı yapan bir konudur. Peki doğru görmek için ne yapmalı? Doğru görmek için. Bir kere insan tabii olarak eğer bir şeyi doğru görmek istiyorsa ön yargılardan arınması gerekiyor. Bir konu hakkında yegane doğru budur saplantısı içerisinde olmaması gerekiyor. Biz yegane doğru budur diyebileceğimiz şeyler sadece Allah ve Resulünden gelen hakikatlerdir. O hakikatler eğer doğru bir şekilde kavranmışsa tamam bunlar %100 doğrudur. Biz buna iman ediyoruz deriz. Onu tartışmayız bile. Tamam orada bağlılığımızı sağlarız, gerçekleştiririz. Peygamber'e tam inandıktan sonra ondan gelen şeylerin doğruluğunu tartışmayız. Önemli olan ondan mı geldi, başkasından mı geldi? Bunu tespit etmektir. Onu tespit ettikten sonra, peygamberden geldiğine kanaat getirdikten sonra, Kur'an'da olduğuna böyle bir kesin bilgi bizde gerçekleştikten sonra artık orada şüphe etmeyiz. Ama onun dışındaki her alanda biz bir kere kendi önceden bildiklerimiz, yaptıklarımız, adetlerimiz, geleneklerimiz çerçevesinde inatla ona sarılmamamız gerekiyor. Önce farklı görüşleri dinleyebilme becerisine sahip olmamız gerekiyor. Objektif olarak, yani şöyle söyleyeyim, kalbinizi, gönlünüzü, yüreğinizi, zihninizi açarak dinlemeniz gerekiyor. Samimice dinlemeniz gerekiyor. Bu ne söylüyor? Söyleyen kimse yaşça sizden küçük olabilir. Bilgi itibariyle sizden daha az bilgiye sahip olmuş olabilir. Efendim olabilir olabilir. Orada işte insanları küçük görmeden, ön yargısız bir şekilde etkili dinleme diyorlar ya bugün. Etkili bir dinleme gerçekleştirilebilirse insan çoğu zaman şaşılıktan kurtulur. Hatta birçok yanlıştan da kurtulur. Elbette her söyleyenin söylediğine olduğu gibi inanmak mecburiyetinde değiliz. Onun söylediğini de tartarız. Kendi değerlerimize göre, ölçülerimize göre tartarız. Fakat işin başından itibaren kulakları tıkamak, gönlü tıkamak, ön yargılı bir şekilde aramıza bir set çekmek esasen bizi şaşı yapan bir hastalıktır. O zaman demek ki şaşırıktan kurtulmak için önce ön yargılardan bir arınmak gerekiyor. Sonra araştırıcı bir ruh, araştırıcı bir kişilik oluşması gerekiyor. Cenab-ı Hak tefekkür ehli, tedebbür ehli, böyle akleden insan istiyor. Kullarının akletmesini, idrak etmesini, araştırmasını, hikmeti aramasını, işin hakikatini efendim bir şekilde istemesini Yüce Rabbimiz tavsiye ediyor. Öyleyse araştırıcı bir ruh, yargılamadan insanları yargılamadan, peşin fikirli olmadan dinlemek, etkili dinlemek, bu da önemli demiştik. Bir diğer konu da konuyla ilgili Allah'a dua etmek gerekiyor. Yani şöyle güzel dualarımız var. Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ittiba'a ve erinel batile batilen verzukna iştinabe. Ya Rabbi, bize hak olanı hak olarak göster ve ona tabi olmakla bizi rızıklandır. Ya Rabbi, batıl, boş, lüzumsuz olanı da bize lüzumsuz olarak göster, batıl olarak göster, yanlış olarak göster. Ondan da kaçınmakla bizi nimetlendir. Onunla da bizi bir şekilde buluşturma ya Rabbi diye dua. Bir de şöyle dua eder büyükler. Ya Rabbi, eşyayı, hadiseleri bize olduğu gibi göster. Gerçek yüzleriyle göster. Biz onu bilelim. İşte dünyaya nasıl baktığın önemlidir. Dünya bazen seni Allah'tan koparır, bazen seni Allah'a taşır. İşte nasıl baktığınla alakalı bir şeydir bu. Yine doğru düşünceye ya da şaşılıktan kurtulmaya götürecek bir diğer konu, insanın kendisiyle samimi olması. Yani aynaya bakıp tabiri caizse kendisiyle yüzleşmesi ve tek başına ama. İnsan başkalarının yanında çoğu zaman savunmacı bir pozisyona bürünür. Ama vicdanıyla baş başa kalmalı. Zaman zaman vicdanından sorular sormalı. Vicdanından aldığı o güzel ilhamlarla yol bulmalı belki kendine. Bu önemli bir şey. İnsanın kendi kendine böyle vicdanıyla baş başa kalarak kritik etmesi, değerlendirmelerde bulunması çoğu zaman doğruya eriştirir insanı ve şaşılıktan kurtarır. İşte efendim Hazreti Mevlana bize böyle bir hikayeyle çok büyük bir hikmetin kapısını açmış oluyor. Cenab-ı Hak bu hikmetten de hayatımıza en güzel şekilde değerler almayı nasip etsin ve manevi şaşılıktan cümlemizi korusun efendim. Allah'a emanet olunuz.